Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. James Richards'ın The New Case for Gold adlı eseri. Altının modern para sistemi ve yatırım portföyleri içindeki yerini yeniden savunan ekonomi ve finans alanında bir incelemedir. Kitap, altını yalnızca enflasyona karşı koruma sağlayan bir emtia olarak değil, güven kaybı dönemlerinde işleyen bağımsız bir değer saklama aracı olarak ele alır. Richards, altın standardının çağ dışı olduğu. Dünya ekonomisi için yeterli altın bulunmadığı ve altının getiri üretmediği için işe yaramadığı yönündeki yaygın itirazları tartışır. Amacı, bu itirazların para, fiyat ve kredi ilişkisini eksik değerlendirdiğini göstermektir. Yazar ayrıca elektronik piyasalardaki altın talepleri, uluslararası yaptırımlar, merkez bankalarının tercihleri ve olası finansal krizler üzerinden konuyu güncel jeopolitik çerçeveye taşır. Bu nedenle kitap, uğrudan yatırım önerileri veren bir rehberden çok, mevcut kağıt para düzeninin kırılganlıklarını altın merkezli bir bakışla yorumlayan tartışmacı bir çalışmadır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak altın standardına yöneltilen klasik itirazların yeniden değerlendirilmesi. Richards kitabın temelinde altına karşı sık tekrarlanan itirazları tek tek sorgular. Altının barbar bir kalıntı olduğu görüşü, modern ekonomilerin yalnızca Merkez Bankası kredisi ve itibari para ile daha esnek çalışacağı varsayımına dayanır. Yazar ise esnekliğin kurallardan kopuk para yaratımıyla birleştiğinde güven sorununa dönüşebileceğini savunur. Ona göre altının işlevi ekonomiyi mekanik biçimde daraltmak değil, para otoritelerinin kararlarına bir güven sınırı koymaktır. Yeterli altın olmadığı iddiasına da fiyat mekanizması üzerinden karşı çıkar. Bir para sistemini desteklemek için fiziksel altın miktarının bugünkü fiyatla çok büyük olması gerekmez. Altının para karşısındaki fiyatı yeniden belirlendiğinde aynı stok daha yüksek parasal değeri temsil edebilir. Bu yaklaşım, altın destekli para fikrinin mümkün olup olmadığı sorusunu, mevcut altın miktarından çok para biriminin altına karşı gerçek değerinin ne olduğu sorusuna bağlar. Richards, altın arzının ekonomik büyümeye yetişemeyeceği eleştirisini de benzer biçimde ele alır. Böylece tartışmayı maden üretiminden çıkarıp para arzı, fiyat düzeyi ve toplumsal güven arasındaki ilişkiye yerleştirir. İkinci olarak, getiri üretmeyen varlık ile parasal güvence arasındaki fark. Kitapta altının faiz ya da temettü ödememesi bir kusur değil. Varlığın niteliğini anlamak için önemli bir ayrımdır. Hisse senedi, şirketin gelecekteki karına ilişkin bir taleptir. Tahvil, bir borçluya karşı alacak hakkıdır. Banka mevduatı da bankanın yükümlülüğüdür. Fiziksel altın ise karşı taraftan ödeme bekleyen bir alacak değildir. Richards'ın savı bu nedenle altının riskli varlıklarla aynı getiri ölçütüyle değerlendirilmemesi gerektiğidir. Normal dönemlerde faiz getiren araçların fırsat maliyeti avantajı olabilir. Ancak finansal kurumlara, devlet borçlarına veya para birimlerine duyulan güven zayıfladığında karşı taraf riski taşımayan bir varlık farklı bir işlev üstlenir. Türkiye'de altının hane halkı tasarruflarında uzun süredir yer bulması da bu ayrımı anlamayı kolaylaştırır. Gram altın ya da zinet altını çoğu zaman düzenli gelir sağlama amacıyla değil, satın alma gücünü ve likiditeyi koruma düşüncesiyle tutulur. Richards bu davranışı daha geniş bir uluslararası para düzeni bağlamında inceler. Bununla birlikte kitap, altının kısa vadede her koşulda değer kazanacağını söylemez. Asıl vurgusu, altının bir büyüme yatırımı değil, sistemik belirsizliğe karşı sigorta benzeri bir portföy bileşeni olduğudur. Üçüncü olarak,
G-Day senaryosu ve kağıt altın ile fiziksel altın arasındaki gerilim.
Richards'ın en dikkat çekici kavramlarından biri, G-Day olarak adlandırdığı varsayımsal kırılma anıdır. Bu senaryoda, altına ilişkin vadeli işlem, fon veya başka elektronik haklara sahip çok sayıda yatırımcı aynı anda fiziksel teslimat istemeye başlar. Sorun, piyasalardaki toplam sözleşme ve hak iddiasının hemen teslim edilebilecek fiziksel altın miktarını aşabilmesidir. Yazar, bu durumu banka hücumuna benzetir. Bankacılıkta herkes aynı anda mevduatını çekmek isterse likidite baskısı oluşur. Altın piyasasında da kağıt üzerindeki talep fiziksel metal talebine dönüşürse fiyat ve teslim koşulları sert biçimde değişebilir. Richards bu olasılığı altının ons fiyatının çok yüksek seviyelere çıkabileceği yönündeki iddiasına dayanak yapar. Bu fiyat tahmini kesin bir öngörü olarak değil, mevcut para ve altın stokları arasındaki dengesizliğin varsayımsal sonucu olarak okunmalıdır. Kitabın pratik ayrımı, altın fiyatına yatırım yapan finansal araçlarla fiziksel sahiplik arasında fark bulunduğudur. Fiziksel altın saklama, alım-satım farkı ve erişim gibi maliyetler taşır. Buna karşılık finansal ürünler de ihraççı, saklayıcı ve piyasa altyapısına bağımlıdır. Kitap, kriz sigortası arayan okurun bu farklı riskleri ayırmasını ister. Dördüncü olarak, altının jeopolitik gücü, yaptırımlar ve siber finansal çatışmalar. The New Case for Gold, altını sadece bireysel tasarruf aracı olarak ele alan birçok kitaptan ayrılarak jeopolitik yönüne de odaklanır. Rickards, uluslararası ödeme sistemleri, rezerv para statüsü ve ekonomik yaptırımların devletler arası güç mücadelesinin araçları olduğunu vurgular. Dolar üzerinden işleyen finansal ağlara erişimin sınırlanması, yaptırımlara maruz kalan ülkeler için ciddi bir maliyet yaratabilir. Altın ise herhangi bir ülkenin doğrudan borcu olmadığı için, bu ağların dışında değer transferi ve rezerv çeşitlendirmesi bakımından özel bir konuma sahiptir. Yazarın siber finansal savaş vurgusu da buradan gelir. Ödeme altyapıları, borsalar, bankalar ve veri sistemleri dijitalleşirken, bu altyapılara dönük saldırı ya da erişim kısıtlamaları finansal güveni hızla sarsabilir. Böyle bir ortamda fiziksel varlıkların rolü yeniden önem kazanabilir. Kitap ayrıca Uluslararası Para Fonu tarafından oluşturulan özel çekme haklarının gelecekteki uluslararası para düzenindeki etkisini tartışır. Rickards, altının bu tür ulusüstü rezerv araçlarıyla rekabet edebileceğini ya da yeni bir sistemde yeniden referans varlık haline gelebileceğini düşünür. Bu çerçeve, kitabın altın savunusunu sadece fiyat beklentisine değil, para egemenliği ve uluslararası güven sorununa bağlar. Son olarak, portföy sigortası yaklaşımı ve kriz tahminlerinin sınırları, Rickards, yaklaşan bir finansal krizin 2008 krizinden daha ağır olabileceği düşüncesiyle yatırımcıların altına stratejik bir pay ayırmasını önerir. Kaynaklarda öne çıkan yaklaşık %10 oranı, tüm serveti altına dönüştürme çağrısı değil, büyük bir sistem şokuna karşı sigorta oluşturma fikridir. Bu mantıkta altın, ekonomik büyüme dönemlerinde en yüksek getiriyi hedefleyen araç değildir. Daha çok hisse senetleri, tahviller. Bankacılık sistemi veya ulusal para birimleri aynı anda baskı altına girdiğinde portföyün bir bölümünü dengeleyebilecek varlık olarak görülür. Bu yaklaşımın güçlü yanı, yatırım kararlarını sadece ortalama getiri üzerinden değil, aşırı fakat yıkıcı olayların maliyeti üzerinden düşünmeye zorlamasıdır. Ancak kitabın kriz zamanlaması ve çok yüksek fiyat senaryoları kesinlik taşımaz. Finansal krizlerin ne zaman başlayacağını, devletlerin hangi politikaları uygulayacağını ve piyasaların nasıl tepki vereceğini güvenilir biçimde tahmin etmek zordur. Altının da fiyat dalgalanması, saklama maliyeti ve uzun süre düşük performans gösterme ihtimali vardır. Bu nedenle kitabın yararlı tarafı, belirli bir fiyat hedefini kabul ettirmesinden çok, yoğunlaşmış portföylerin karşı taraf riskini görünür kılmasıdır. Oker, altın önerisini kendi likidite ihtiyacı, risk toleransı ve çeşitlendirme planı içinde değerlendirmelidir. Sonuç olarak, The New Case for Gold, para sistemine, merkez bankalarına ve uluslararası finansın kırılganlıklarına kuşkuyla yaklaşan okurlar için uygun bir kitaptır. Altın yatırımıyla ilgilenenler, kitabı alım-satım zamanlaması veren kısa bir rehber gibi değil. Altının neden bir rezerv ve güvence aracı sayıldığını açıklayan bir düşünce çerçevesi olarak daha verimli okuyabilir. Ekonomi öğrencileri ve genel okur için de itibari para, kredi, rezerv, varlık ve karşı taraf riski kavramlarını somut bir tartışma üzerinden düşünme imkanı sunar. Pratik faydası, portföydeki her aracın aynı türden riski taşımadığını hatırlatmasıdır. Özellikle banka mevduatı, tahvil, fon payı ve fiziksel varlık arasındaki hukuki ve finansal farkları görünür kılar. Bununla birlikte Rickards'ın sert kriz öngörüleri ve altın fiyatına dair iddiaları ihtiyatla ele alınmalıdır. Kitabın güçlü tarafı, bu tahminlerin kesinliği değil, altın karşıtı yerleşik görüşlere düzenli ve anlaşılır karşılıklar üretmesidir. Benzer yatırım kitapları çoğunlukla enflasyon, faiz veya fiyat grafikleri üzerinde durur. Rickards ise altını ekonomik yaptırımlar, dijital finans altyapısı, uluslararası rezerv düzeni ve fiziksel teslimat riskiyle birlikte inceler. Bu geniş çerçeve eseri yalnızca değerli metal savunusu olmaktan çıkarır. Oker, kitabı farklı görüşlerle karşılaştırdığında, altının modern finans içindeki rolüne dair daha bilinçli ve dengeli bir değerlendirme yapabilir. Destek olmak isterseniz, James Rickards, kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.